nurpenceresi.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Doçent Doktor Şadi Eren.
Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhakemattan 6. mesele. Muhakkaktır ki tenzilin hassa-i cazibedarı icazdır. Tenzil, Kur'an. Tenzilül kitab diye ayetlerde geçer. Kitabın indirilişi. Minallahil azizil hakim. Aziz hakim olan ve minallahil azizil alim. Aziz alim olan Allah'tandır. Tenzil, nüzul aynı kökten geliyor. Nüzul, inmek. Tenzil, indirilmesi. Ve Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden veya sıfatlarından bir tanesi. İşte Kur'an'ın en cazibedar bir hassası onun icazıdır. Mucize oluşu. Mucize oluşu şu demek, Kur'an-ı Kerim insan sözü değil. Kur'an-ı Kerim insanların kullandığı kelimelerle bize gelmiş ama insanlar benzeri kelimeleri bir araya getirip öyle bir kelam yapamazlar. Şöyle ifade edeyim. Mesela biz topraktan çanak şömlek yaparız. Ama Allah-u Teala topraktan bitki yapar, hayvan yapar, hatta insan yapar. Nasıl ki orada Allah'ın yaptığını biz yapamıyoruz. Toprağı şöyle yoğurup da oradan bir bitki çıkaramıyoruz. Veya şekillendirip bir hayvan yapamıyoruz. Veya biraz daha çalışıp bir insan yapamıyoruz. Onun gibi Allah'ın kelamının da bir benzerini getiremiyoruz. İcaz ise belagatın yüksek tabakasından tevellüt eder. Her dilde bazı böyle seçkin insanlar gelir. Bunlar söz ustasıdır. Başkaları onlar seviyesinde kolay kolay söz söyleyemez. Mesela bizde Necip Fazıl'a Sultan-ı Şuara denildi. Sonrasında da şairler geldi ama Necip Fazıl henüz aşılamadı. Ondaki o ifade gücüne başkaları henüz ulaşamadı. Halbuki Necip Fazıl bizim bilmediğimiz kelimeleri kullanmıyor. Günlük hayatta kullandığımız kelimelerle o cümleleri kurdu. Çilesini yazdı, diğer eserlerini yazdı. Onun gibi, onun dediği tarzda nasıl ki diğerleri şu anda söyleyemiyor. Bu insanlar arasındaki derece farkı. Belagat noktasında derece farkı. Bir de insan ile Allah arasında kıyasa bile girmez. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Efsahül Arap, en güzel konuşan insan. Böyle olmakla beraber Peygamberimizin ifadeleriyle Kur'an'ın ifadeleri yan yana getirildiğinde arada fark olduğu çok net bir şekilde görülüyor. İşte beşerin en belihi bile Kur'an'ın icazına o noktada yaklaşamazken diğer insanların Kur'an'ın bir benzerini getirebilmeleri düşünülemez ve bugüne kadar da zaten böyle bir şey olmamıştır. Belagat ise hasais ve mezaya bahusus istiare ve mecaz üzere müessestir. Yani ifadenin özellikleri oluyor. Bir takım böyle ona güç katan unsurlar oluyor. Türkçeden ben şöyle bir örnek vereyim. Mesela Cemil Meriç, yer yer çok okkalı ifadeleri olan bir insan. Kamus, namustur diyor. İki kelime, kamus, namus. Ama bunları hem kafiyeli iki kelimeyle ifade etmek, hem de mesela kamus, lügat anlamında, sözlük anlamında. Orada lügat desek, lügat namustur. Birinci derecedeki kuvveti orada bulamayız. Veya sözlük desek, sözlük namustur veya namus gibidir desek, yine o güç kuvvet görülmüyor. İşte kamus namustur. Kamusa uzanan el namusa uzanmıştır. Çok kuvvetli bir ifade. Rastgele kişi böyle bir ifadeyi kullanamaz. Ve burada istiare. Yani istiare, mesela kuş uçar ama ben birini anlatırken desem ki falanı gördüm sevinçten uçuyordu. Buradaki sevinçten uçmak, uçuyordu ifadesi istiaredir. Kuşun uçma özelliğini ben o şahıs hakkında kullanmış oluyorum. Gerçekte o kişinin kanadı mı var? Yok. Ama kuşa benzetiyoruz. Nasıl ki kuş kanatlanıyor, uçuyor gayet güzel. O insan da sevinçten demek ki adeta uçuyor. Gerçekte bir uçmak yok burada. Adeta uçuyor. Çok sevindiği böyle ifade ediliyor. Ben bunu düz cümleyle de anlatabilirim. Falanı gördüm çok sevinçliydi. Bu düz anlatım olur. Ama falanı gördüm uçuyordu. Bu edebi anlatım oluyor. Belagat ise hasais ve mezaya, bahusus istiare ve mecaz üzere müessesedir. Bunlar üzerine kurulmuştur. Yani mecazi anlatımlar, istiare tarzında anlatımlar, bunlarla belagat ortaya çıkıyor. Kim istiare ve mecaz dürbünüyle temaşa etmezse mezayasını göremez. Kim belagatı anlamak istiyorsa, Kur'an'ın belagatına muhatap olmak istiyorsa, istiare, mecaz bunları da iyi bilmeli, ayetleri de ona göre değerlendirebilmeli. Mesela Yunus Aleyhisselam'ın kavmini bırakıp ayrılması Kur'an'da anlatılırken اِذْ اَبَغَا اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْهُونَ dolu bir gemiye bindi diye söyleniyor. Buradaki ebaga ifadesi kölenin efendisinden kaçmasını anlatır. Türkçe'de doğrudan işte dolu gemiye bindi diye bunu söylersek bu mana tam anlaşılmıyor. Efendisinden kaçan bir köle gibi daha Rabbinin emri izni gelmeden kavmini terk etti. Bu manaları ebaga kelimesi tek başına ifade ediyor. Ve oradaki o kelime birden manaya bir genişlik katıyor, zenginlik katıyor. Çağrışım alanı çok güçlü ve kuvvetli oluyor. Zira ezhan-ı nasın tenisi için esali ve Arap'ta yenabi ulumu isale eden tenzilin içinde tenezzülat ilahiye tabiri olunan müraat-ı efham ve ihtiram-ı hissiyat ve mümaşat-ı ezhan vardır. Yani Kur'an-ı Kerim insanlara hitap ediyor. İnsanların idraki seviyesinden anlatıyor. Kellimin nas ala kadri ukulihim. İnsanlara akılları seviyesinden konuşun. Cenab-ı Hak o azametiyle beraber bizim seviyemizden bize hitap ediyor. Buna da tenezzülat-ı ilahiye deniyor. Allah tenezzülde bulunuyor ve anlayacağımız örneklerle, temsili ifadelerle, mecazlarla bize anlatıyor. Ve fehimlerimize müraat ediyor, hislerimizi nazara alıyor ve zihinlerimize mümaşaatta bulunuyor. Zihnimiz onu hangi kalıpla daha iyi anlayacaksa o ifadeyle söylüyor. İşte Kur'an-ı Kerim'i anlamak için bu dil özelliklerini bilmek lazım. Yoksa bunu bilmediğinizde Er-Rahmanu alel arşisteve ayetini okuduğumuzda mücessem bir arş hatırımıza gelir. Ve Allah'ı bazıları hani arşa oturtmuşlar, melekleri de taşıtmışlar. Böylece bir teçsim, bir teşbih içine girmişler. Allah'ı haşa mahlukata benzetmek gibi öyle durumlara düşmüşler. İşte belagattan nasibi olmayanlar ayetleri yorumlarken yanlış bir şekilde yorumlarlar. Asıl oradan muradın ne olduğunu anlayamazlar. Her dilde bu gibi anlatımlar var. Mesela Türkçe'de birisinin çok kızdığı anlatılırken küplere bindi ifadesiyle anlatılır. Küplere bindi. Peki biz bunu duyduğumuzda orada küpler vardı, küplerin üzerine oturdu. Öyle mi anlayacağız? Hayır, öyle anlamayacağız. Küplerin varlığı o kadar da orada hiç mühim değil. Burada kastedilen şey çok kızdı. Çok kızdı ifadesi bununla anlatılıyor. Ama bunu bilmeyen birisine diyelim Türkçesi zayıf olan birisi, başka milletlerden birisine bu söylendiğinde ve o tercüme ederken bu ibareyi çok yanlış da anlayabilir. Vakta ki bu böyledir, ehli tefsire lazımdır. Kur'an'ın hakkını bahs ve kıymetini noksan etmesin. Sizin elinizdeki kitaplarda bahş diye yazmış olabilir. Bu yazım hatası. Yani şu görebildiğim kadarıyla kitaplarda öyle yazılmış. Bahş değil de bahs. Yani hakkını vermemek, hakkını böyle azaltmak anlamında. Kur'an'ın hakkını bahs ve kıymetini noksan etmesin ve belagatın tasdik ve sikkesi olmayan bir şeyle Kur'an'ı tevil etmesinler. Hani bir nokta gözü kör eder derler ya. Mesela Osmanlıca yazılışta göz. Oradaki Z'nin noktasını kaldırırsak kör oluyor. Hani adamın bir tanesi yazı yazmış Osmanlı döneminin sonunda, son zamanlarında. Ben bu milletin öksüzüyüm. sin harfi çıkmayınca ben bu milletin öküzüyüm diye çıkmış. Böyle şeyler, yazım hataları olabiliyor. Burada da bahs, s olacak. Zira her hakikattan daha zahir ve daha vazıh tahakkuk etmiş ki, Kur'an'ın manaları hak oldukları gibi, tarz-ı ifade ve suret-i manası dahi beligane ve ulvidir. Cüz'iyatı o madene irca ve teferruatı o menbaa ilhak etmeyen Kur'an'ın ifa-i hakkında mudaffifinden oluyor. Şimdi kelimelerin çağrışım alanı. Mudaffifin Türkçe'de size bir şey çağrıştırmaz. Ama Kur'an kültürüne sahipseniz veylüllil mudaffifin ölçüde tartıda noksanlık yapanlara yazıklar olsun. Bu manayı bildiğiniz zaman buradaki ifade de birden zihninize zengin bir manayı çağrıştırır. Yani ayette ölçüde tartıda noksanlık yapanlar yazıklar olsun diyor. Demek ki meseleleri değerlendirirken de böyle hakkını vermeyenler var. Onlara da yazıklar olsun. Bu şekilde bu ifade bu manayı çağrıştırıyor. İşte söylenen sözler, ifadeler özenle bu tarz seçilirse mana yüklü olur, dopdolu olur ve insan bu manalardan istifade eder. Hani bazıları böyle balık avlamaya gider, ağlarını böyle veya serpmelerini serperler, ağlarını atarlar. Şöyle bir çektiklerinde içi dolu böyle balık, kaynıyor balıklar, kıpırdıyor. Bu nasıl böyle bir zenginlikse edebi cümlelerle eser yazılmasında da benzeri bir mana alıyor. Manalar böyle kıpırdıyor. O balıkla dolu ağ misali her taraftan böyle geliyor. Bir iki misal göstereceğiz. Zira nazarı celbeder. Birinci misal. Vel cibale evtâde. Dağları birer direk kıldık mealinde. Allahu alem bi muradihim. Yani muradını en iyi Allah bilir. Caizdir. İşaret olunan mecaz böyle bir tasavvuru ima eder ki. Ya önce şunu söyleyeyim. Dağları bir direk kıldık. Dağlar direk mi? Yok, direk değil. Dağ dağdır. Direk ayrı, dağ ayrı. Direk gibi kıldık. Peki gibi burada görülmüyor. Buna teşbih-i beli denilir. Mesela falanca cesarette arslan gibidir diyebiliriz. Falanca cesarette arslan gibi. Ama istersek cesarette kısmını söylemeyiz. Falanca arslan gibidir. İstersek o gibidir'i de kaldırırız. Falanca arslandır. Veya derya. Derya deniz demek. İşte falanca ilimde derya gibi. Böyle söyleriz. İlimde kısmını istersek geçeriz. Ve deriz ki falanca derya gibi. İstersek o gibiyi de geçeriz. Falanca derya. Falan alim var ya, derya derya. Yani ilmine bir nihayet yok. Anlatır anlatır bitmez gibi. İşte burada nasıl ki gibi kısmını kaldırabiliyoruz. Kaldırdığımız zaman teşbih-i beli oluyor. Kur'an-ı Kerim'de de bu tarz çok teşbihler, benzetmeler var. Yani dağları direk kıldık, direk gibi kıldık. Mesela yeryüzünü bir beşik kıldık, bir beşik gibi kıldık. Bu manada daha pek çok ayetleri örnek vermek mümkün. Caizdir işaret olunan mecaz böyle bir tasavvuru ima eder ki, sefine gibi olan küre, yani gemi gibi olan dünya, bahri muhit-i havainin içinde, hava okyanusunda, tahtel bahir bir gemisi, sanki bir denizaltı gemisi, ve umman gibi fezada, direk veya demir gibi dağlarıyla irsa ve tamit ederek, hava ile iştibak ettiğinden muvazeneti muhafaza olunmuştur. Yani şöyle bir mana, gemi diyelim denizde gidiyor. Gemiyi dengede tutan onun direkleridir. Dünyamız da bir gemi gibi hava okyanusunda yol alıyor. Onu da böyle dengede tutan dağlardır. Dağlar olmadığı zaman dünya dengesini kaybedecek. Demek dağlar o geminin demir ve direkleri hükmündedir. Dağlar yeryüzünün balans ağırlığıdır deniliyor. Balans ağırlığı. Arabalarda bir ağırlık oluyormuş. O arabaya denge sağlıyor. Allah-u Teala yeryüzüne de dağları bırakmış. Onlar yeryüzünü sarsıntıdan koruyor. Saniyen, inkılabat-ı dahiliyeden ihtizazat, dünyanın içindeki o dahili inkılaplardan sarsıntılar, o dağlar ile iskat olunurlar. Yani yerin altında daima sarsıntılar var, yeryüzünde de dağlar bırakılmış, o dağlar sarsıntıdan insanları koruyor, dünyayı koruyor. Zira dağlar yerin mesamatı hükmündedir. Mesamat gözenek. Malum biz burnumuzdan nefes alıyoruz, derimizde gözenekler var, oralardan da yine bir derece nefes alıyoruz. Yeryüzünün her tarafında dağlar var, oralardan dünya adeta nefes alıyor ve o şekilde rahatlıyor. Dahili bir heyecan olduğu vakit arz dağlar ile teneffüs ettiğinden, hani volkanlar zaman zaman patlıyor ya, sanki teneffüs ediyor, gazabı ve hiddeti sükunet bulur. Demek arzın sükun ve sükuneti dağlar iledir. Bu konuda bazıları düdüklü tencere örneğini de verir. Yani bir yerden hava çıkarılıyor, o zaman patlamaktan kurtuluyor. Ama öyle bir şey olmasa patlayıp gidecek. Dünyanın da dahilinde devamlı inkılaplar var, dönüşümler var, kimyevi nice reaksiyonlar var. Bunlar dağlar olmamış olsa dünyayı böyle bir bomba gibi infilak ettirecek. Salisen, imaret-i arzın direği beşerdir. Yani yeryüzünün direği insanlar. Gemiyi nasıl ki o direkleri dengede tutuyor, dünyayı da dengede tutan, temelde olan varlık insan. Hayat-ı beşerin direği dahi menabi hayat olan ma, turab ve havanın istifadeye layık suretiyle muhafazalarıdır. Yani bizim de hayatımızda hava, su, toprak, 3 temel unsur. Bunlar istifademize uygun bir hale getirilmesiyle hayatımız devam ediyor. Ve bu üçünün dağlarla çok yakından alakası var. Halbuki şu üç şerait-i hayatın kefili dahi dağlardır. Zira dağ ve cibal, mehazin-i ma olduğu gibi, suyun mahzenleri, önemli su kaynakları dağlardan çıkıyor. Mesela Konya Ereğli'de İvriz Suyu diye bir yer var. Bakıyorsunuz dağın eteğinden çıkıyor. Kısa bir zaman sonra kocaman bir nehir halini alıyor. Fırat, Dicle gibi nehirler her birisi işte belli dağların eteğinden çıkıyor. Nil Nehri kuzey tarafta Cebeli Kamer denilen bir yerden çıkıyor. Bu şekilde dağlar esas itibariyle, sular esas itibariyle dağlardan revan ediyor. Dağların altı sanki bir su deposu. Oradan devamlı su nehirleri beslemiş oluyor. Zira dağ ve cibal suyun mahzenleri olduğu gibi cezbi rutubet hasiyetiyle havaya meşşata oluyor. Havayı tarıyor. Yani hava akımları meydana geliyor dağlar vasıtasıyla ve aynı zamanda o havanın çöküp kalmasını engelliyor. Yeryüzü tamamen düz olsaydı o hava olduğu gibi yere çöküp kalacaktı. Ama şu tarzda dağlar var. O zaman hava hareketleri meydana geliyor. Yani böyle rüzgarlar esiyor. O rüzgarlarla da hava temizleniyor. Hararet ve brudeti, sıcaklığı ve soğukluğu tadil ettiği gibi havaya mahlut olan, havaya karışmış olan muzır gazların teressübüne ve havanın tasfiyesine sebep olduğu gibi. Ve aynı zamanda havaya karışmış olan zararlı gazların emilmesini sağlıyor, temizlenmesini sağlıyor. Ve toprağa da terahhum ediyor. Yani toprak, malum yağmurlar vasıtasıyla toprakların bir kısmı böyle sulara karışır gider. Ama dağlardan da o kayalar gittikçe parçalanır, onlar da toprak haline gelir. Böylece bir dengeleme gerçekleşmiş olur. Çamurluk ve bataklık ve bahrin tasallutundan muhafaza eder. Yani burada da şunu gördük. Dağlar insan hayatının direği. İnsan yeryüzünün direği gibi dağlar da insan hayatının direği durumunda. Dağları birer direk yaptık derken Allahu Teala, demek ki bu manalara da bir işareti var. Rabian belagatça veçhi münasebeti ve müşabeheti budur. Faraza bir adam hayal balonuyla küreden yüksek yere uçarsa, hani bu balonlara biniyorlar, geziyorlar ya, işte hayalen biz de bir balona binsek, şöyle tepeden dünyaya baksak veya uçağa da binebiliriz. Eskiden uçak o zamanlar yaygın değildi. Ondan dolayı balon misal verilmiş olabilir. Diyelim Türkiye'de İstanbul'dan uçağa binip Erzurum'a doğru giderken pek çok dağları zaten insan görüyor. Dağların silsilelerine baksa, yani böyle sıra dağlar oluyor ya, o dağların silsilesine baksa, acaba tabakat-ı turabiyeyi direkler üstüne atılmış bedevi haymeler gibi tahayyül ederse, yani toprak tabakası sanki bedevilerin çadırları misali böyle, hani dağlar çadırları hatırlatıyor. Ve münferit dağları da bir direk üstünde kurulan bir çadıra benzetilse, acaba tabiat-ı hayale muhalefet olur mu? Kur'an'ın ilk muhatabı Araplar ve Arapların hayatında çadırın önemli bir yeri var. İşte dağlar bu şekilde, hani çadırların da direği oluyor ya, bu manada yeryüzünün de sanki bir direği bu manaya da işaret ediyor. Faraza sen o silsileleri müstakil dağlar ile beraber sat-ı arza, keyfiyeti vaziyeti bir bedevi arabın karşısında tasvir tarzında tahayyül ve tahhir edersen, ona böyle hayaline hoş gelecek şekilde anlatsan, şöyle bu silsileler Arab-ı Bedeviyenin, Bedevi Arapların haymeleri, çadırları gibi Ars sahrasında kurulmuş ve taraf taraf da çadırlar tahallül etmiş. Arada da böyle daha büyük olanlar var. Böyle desen Arapların hayali olan üsluplarından uzak düşmüyorsun. Demek ki dünyaya bir bütün olarak bakıldığında pek çok çadırlar var. Bir de daha büyük çadırlar var. Onlar da o sivri dağlar. Bu şekilde dünyayı tasvir etmek mümkün. Ve Kur'an-ı Kerim bu ayetiyle sanki böyle bir manaya da işaret ediyor. Hem de eğer vehim ile bu kasr-ı müşeyyed-i alemden, bu alem sarayından tecerrüt edip uzaktan hikmet dürbünüyle Mehdi Beşer olan yere, yani insanlığın beşiği olan yere ve sakf-ı merfu olan, sakf-ı merfu, bu da ayette geçen bir ifade. Ve cealine semâe sakfen mahfuza. Evet, onunla belki ifade edebilirim. Semayı korunmuş bir tavan kıldık. Sakf-ı merfu ve sakf-ül merfu. Evet, başka bir yerde geçiyor. Ve tur ve kitab-ı mestur. Evet. Bu şekilde sakf-ı merfu, yani atmosfere, üzerimizdeki atmosfer tabakasına bir işaret. Semaya temaşa edersen, sonra silsile-i cibalde temessül ve etraf-ı semaya temas eden daire-i ufuk ile mahdut olan semaya bir fustat gibi, çok büyük bir çadır gibi, yerin üstüne vaz ve cibal evtadıyla, dağların böyle çivileriyle, direkleriyle rapt olunmuş bir çadır kubbesini tahayyül ve tevehüm edersen müttehem edemezler. Bu da sanki şöyle, dünyanın dışına çıkıyoruz, dünyanın dışından dünyaya bakıyoruz. Bakıyoruz ki gökyüzü, sakf-ı merfu, sakf-ı mahfuz olarak ayette anlatılan gökyüzü, bu çadırın üst kısmı gibi, dağlarda böyle birer direk gibi, ard arda böyle hani büyük çadırlarda değişik yükseltiler de oluyor ya, o tarzda yeryüzünü görebiliriz. Bu şekilde hayal edebiliriz. Sekizinci meselenin tembihinde bir iki misal daha gelecektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Kasım 2010.